Ayrım 5.
Petro iken Abdullah oluverişimin gözümü açtığı hususlardan biri de İstanbul ahalisiyle ilgiliydi. 2 yıldır Yeniçeriler ve Bektaşileri tanımıştım. Gavurları da eklersek ahaliyi bunlardan ibaret sayıyordum. Oysa böyle değildi. Bunu şehri gezdikçe daha iyi anlıyordum. Ulema bu farklılığın en göze batanını oluşturuyordu. Bunlar genellikle camilerin ve medreselerin çevresinde mahalleler oluşturmuşlardı. Çevrelerinde her zaman pek çok öğrencileri bulunuyor, vakitlerinin çoğunu bu kendi mahallelerinde geçiriyorlardı. Mecbur kalmadıkça ne bunlar başka mahallelere gidiyor ne de bizimkiler bunların mahallelerine uğruyordu. Arada her iki tarafa da gidip gelenler vardı elbette ama bunlar azınlıktaydı. Sanki birbirlerinin sürdürdüğü hayatı sevmiyor, onaylamıyorlardı. Bu da havada belli bir gerginlik yaratıyor, aralarındaki ilişkiyi olumsuz etkiliyordu. İstanbul'da kışlar insanı çok üşütüyor. Her yerinize örtseniz dahi soğuk ve nem girecek bir yer buluyor ve kendini yavaş yavaş içinize işletiyor. Fakat artık soğuktan şikayet etmiyorum. Odunumuz kuru ve çini sobamız iyi yanıyor. Isındı mı saatlerce soğumuyor. Ayrıca mangallarımız var. Ama bunlar insanı çarpabiliyor. Dikkatli olmak gerekli. Hayatımda mangal gibi hem ısıtan hem de çarpan bir değişiklik daha var. Artık yalnız yatmıyorum. Evet, odamda dahi yalnız yatmıyorum. Isınıyor ve çarpılıyorum. Allah'ım bu çarpılma ne güzel bir şey. Hazreti İsa Efendimizin 1772. yılının Ocak ayında Arif Ağa beni, şimdi 15 yaşında olan büyük kızı Zeynep Hanım'la nikahladı. Ben artık onun damadıyım. Zeynep Hanım'ın ise fakir aşığı. Galata'da cenk var. İnsanı titreten soğuk bir Şubat gecesi sobanın etrafını çevirmiş oturuyorduk. Arif Ağa çubuğunu tüttürüyor, Zehra Hanım dizine uzanmış Sabit'in başını yavaş yavaş okşuyor, Hatice Hanım kızlarla konuşuyor, Zeynep Hanım ile ben de birbirimize bakıp bakıp gülüşüyor ve bunu herkesten saklayarak yapmanın zevkini paylaşıyorduk. Arif Ağa birden bulunduğu yerde dikildi, bahçe kapısının sesini aynı anda duyduk. Hemen ardından evin kapısı vuruldu ve Yusuf'un sesi duyuldu. ''Ağam benim Yusuf!'' Dışarıdaki seslerden Yusuf'un yalnız olmadığı anlaşılıyordu. Hanımlar olağanüstü bir durum olduğunu sezinlemişlerdi. Üst kata yöneldiler. Ben de gülüşme oyununu bırakıp kapıyı açmak için kalktım. Dışarıda kar yağıyordu. Kapıyı açar açmaz önce soğuk. Sonra da Yusuf ve 7-8 Yeniçeri neferi adeta içeri hücum ettiler. Telaş içindeydiler. Diğerleri taşlıkta öylece dikilirken Yusuf pabuçlarını çıkardı ve benimle birlikte Arif Ağa'nın yanına girdi. ''Hayrola Yusuf?'' diye sordu Arif Ağa. ''Hayır değildir ağam'' dedi Yusuf. Arif Ağa soruyu sürdürmedi. ''Hayır da olsa, şer de olsa konudan daha önemli olan şey taşlıkta bekleyenler oluşuydu.'' ''Neferlere söyle buraya gelsinler.'' dedi Yusuf'a. ''Neferler sırayla baranilerini...'' Yeniçeri neferlerine devletçe verilen bir tür yağmurluk. Çıkarıp içeri girdiler. Arif Ağa'nın elini öpüp bir hilal şeklinde karşısında dizüstü çöktüler. ''Şimdi anlat.'' dedi Arif Ağa Yusuf'a. ''Kalyoncular.'' diye başladı Yusuf. ''Galata'da Koca Hamza'nın kahvehanesini basmış, dağıtmış, yağmalamışlar.'' Arif Ağa sözünü kesti ve telaşla sordu. ''Ya Koca Hamza?'' Yusuf başını öne eğdi, üzüntülü olduğunu ve öfkesini zapt etmeye çalıştığını belli eden sesiyle ''Şehit etmişler ağam'' dedi. Bu kez ''Kim?'' diye sordu Arif Ağa. ''Burası daha da kötü'' dedi Yusuf. ''Kefereden bir kalyoncu neferi vurup devirmiş yoldaşımızı.'' Arif Ağa'nın sesi soğumuş, gözleri en dibinde kor ateşlerin biriktiği iki derin kuyuya dönüşmüştü. ''Şimdi durum ne?'' diye sordu. ''Bir saat önce 64 ve 25'in yoldaşları kahvehanenin önünde toplanmaya başlamış. Biz buraya gelirken de değişik ortalardan neferler bölük bölük karşıya Galata'ya geçiyorlardı ağam'' diye cevapladı Yusuf. ''Ya kalyoncular?'' dedi ağa. ''Kalyoncular Okçu Musa'nın hemen altında, Emek Yemez Mescidi'nin oralarda toplanmaya başlamış, 1-2 bin kadar olmuşlar, tersaneye inen sokaklara eşya yığıp kapatıyorlarmış ağam'' dedi Yusuf. ''Gemilere de doluşmuşlar. Kimisi topları doldururken, kimileri de gemilerden birer ikişer top indirip sokaklardaki yığınağı çekiyorlarmış.'' ''Yahu şu işe bak'' dedi Arif Ağa kendi kendine. ''Moskov'la mı uğraşacağız, Erazil taifesiyle mi?'' Az daha böyle giderse zaten biz burada kendi kendimizi yiyip bitireceğiz. Bunlar hiç mi düşünmez ahali artık böyle kopukluklardan bezdi, canı burnuna geldi. Geçim sıkıntısı, kıtlık derken erazilin bitinin kanlanıp dövüşmesi mi eksikti? Niçin çıkmış bunca gülgüle Yusuf? ''Hiçten ağam'' dedi Yusuf. ''Üç nefer bir kalyoncuya sataşmışlar. Kalyoncular kalabalıkmış. Koca Hamza da bakmış iş büyüyor. Yatıştırmak için araya girmiş. Ama heriflerde yaşlıya hürmet de kalmamış. Onun da üzerine yürümüşler. Koca Hamza'yı bilirsin ağam. O da yatağını sıyırmış. İşte o anda Simon mudur nedir kefere kalyoncu, piştova ateşlemiş, tam kalbinden vurmuş zavallıyı. ''Ya işi başlatan haytalar?'' diye sordu Arif ağa. Dediğim gibi ağam, kalyoncular çoklukmuş. Koca Hamza'nın düştüğünü görünce deliler gibi saldırmış bizimkiler ama ne fayda, üçünü de anında bitirmişler. Sustu, ağasından gelecek tepkiyi ölçmeye çalıştı. Merakla bekledi, sonra dayanamadı. Ne yapacağız ağam diye sordu. Arif ağa bezgin bir ifadeyle, ne yapacağımız bellidir yoldaşlar dedi. O kadar bellidir ki canımı sıkar. Şu anlattıkların hiç olmasaydı daha iyi olmaz mıydı Yusuf? ''Elbette iyi olurdu ağam'' diye cevapladı Yusuf. ''Üç hayta zıpırlık yapıyor, diline eline hakim olamıyor koskoca Gazi Hamza, şunca savaşı alnının akıyla görmüş geçirmiş koca Hamza, bir kahvehane köşesinde serseri kurşunla can veriyor. Üç haytanın başlattığı rezillik bütün ocağı ayağa kaldırıyor, koskoca Hacı Bektaş ocağı ayağa düşüyor. Ne mi yapacağız? Çok belli Yusuf, çok belli.'' Kalkacağız, Moskov'la savaşa gider gibi silahlarımızı kuşanacağız. Ejderha sıfatına gireceğiz. Kan dökecek, can alacağız. Niçin mi? Çok belli, eğer bunu yapmazsak, ocakta birbirimize güvenimiz kalmayacak. Yarın haklı davamızda da birbirimizi desteklemeyeceğiz. Ahali bile bize, bunlarda iş yokmuş, koskoca yoldaşlarının kanını yerde koydular diyecek. Saray ve ulema bizim korktuğumuzu düşünecek. Bunları hangimiz göze alabiliriz? İşte üç haytanın halt yemesinin sonuçları. Ama bu işin asıl sorumlusu kim biliyor musunuz? Asıl sorumlu neferine sahip çıkmayan yaya başı, oda başı, çorbacı, ocak ağaları. Yazık yazık, ne hallere düşüyoruz? Niçin 38. orta neferleri böyle bir işe karışmıyor? Niçin? Çünkü balık baştan kokar demişler. Öfkeli öfkeli ve derin derin iç çekti. Burada bekleyin dedi. Kalktı, ağır ağır üst kata yöneldi. Çok geçmeden aşağıya inen Arif ağa, bir zamanlar kabuslarımın en korkuncu olan Arif ağanın ta kendisiydi. Başında zerrin külahı, üzerinde yeşil sobramanisi, Yeniçeri zabitlerine özgü bir tür yağmurluk. Beline çapraz sokulmuş piştovları ve belinden sarkıttığı ve bende özel bir hatırası olan kılıncıyla tam da dediği gibi ejderha sıfatındaydı. Neferlere döndü. ''Siz niçin silahsızsınız?'' diye sordu. Yusuf, ''Yoldaşlar yeni odalarda bizi bekliyor, silahlarımızı orada kuşanacağız ağam.'' diye cevap verdi. ''Ne yapmam gerektiğine bir türlü karar veremiyorum. Evde kadın ve çocuklarla bir erkeğin kalması iyi olurdu.'' Ama kayınbabamı böyle bir yere giderken nasıl yalnız bırakırdım? Hem ben de yoldaş değil miydim? Sonra adım mahallede korkağa çıkmaz mıydı? İşin tuhafı, Galata'ya henüz hiç gitmemiştim ve şimdi gidersem böyle korkunç bir ortamda gidecektim. Ağam dedim, ben de geleceğim. İzin mi istersin, hüküm mü verirsin sarı dedi. Hüküm ne haddime ağam, izin isterim. Yoldaşlarımla beraber olmak için iznini isterim dedim. Artık karmaşık zihin kıvrımlarını tanıyor, cevaplarımı tam yerine oturtuyordum. Bekle dedi ve tekrar yukarı çıktı. İndiğinde kolunda aynı neferlerin giydiği gibi bir barani vardı ve elinde de iki piştov tutuyordu. İki şartla izin veririm sarı. Birincisi, peşimden bir lahza ayrılmayacaksın. İkincisi, ben vurmadan sen vurmayacaksın dedi. Ben de emredersin ağam dedim. Piştovları ve baraniyi bana uzattı. Yusuf bu gece ilk kez güldü. ''Sen de Yeniçeri oldun nazarım.'' dedi. Adeta koşar adımlarla çıktık ve yeni odalara doğru gitmeye başladık. Nerede bir sokak bitip diğer başka sokaklarla birleşse, orada yeni odalara giden birkaç yoldaşla daha karşılaşıyorduk. Yeni odalara 2-300 kişilik bir kalabalıkla ulaşmıştık. Bu koskoca meydan bir arı kovanını andırıyordu. Fenerler, meşaleler, bağırış çağrışlar, kılınç ve tüfenk şakırtıları, yeri sarsan ayak vuruşları, hayallerimde gördüğüm mahşer manzaralarını hatırlatıyordu. 38. cemaat ortası meydanda toplanmış, orta işaretlerini göstere göstere Arif Ağa'yı bekliyordu. Çorbacı Mustafa Ağa cephede olduğundan orta komutanı Arif Ağa'ydı ve anlaşılan orta neferleri biz evde konuşurken Arif Ağa'nın ne tutum takınacağını merakla beklemişlerdi. Ağa'yı görünce hafifçe dalgalandılar ve duruşlarına bir çeki düzen verdiler. Selamun aleyküm yoldaşlar dedi Arif Ağa gür bir sesle. Orta hep bir ağızdan aleyküm selam ağamız diye cevap verdi. 200 kişi kadardılar ve hepsi tepeden tırnağa silahlanmıştı. Arif Ağa ortanın diğer zabitleriyle ayaküstü 3-5 dakika kadar konuştuktan sonra saf tutmuş olarak karşısında bekleyen neferlerin önünden ağır ağır yürüdü. Safların arasına girip her birine yakından baktı. Bazılarıyla kısa kısa konuştu, sonra yine ön kısma çıkıp onlara döndü. Yoldaşlar hepinizi kamilen burada görmek lazımdı. Öyle de oldu. Ocak gayretiniz takdire şayandır. Gece demediniz, kar demediniz. Koca Hamza'nın kanını sormaya ve ocağın namusunu kurtarmaya geldiniz. Berhüdar olun. Neferler yine bir ağızdan sağ ol diye bağırdılar. Arif Ağa devam etti. Bu gece karanlığında ve karda karşıya geçmek için sebep yoktur. Zaten karşıda da şimdi çatışma olmayıp hazırlık vardır. Onun için bu gece odalarda kalıp, yarın sabah ezanla birlikte karşıya geçeceğiz. Karşıya geçtiğinizde size emrim odur ki ahaliye, esnafa zarar vermeyesiniz. Gayrimüslime dokunmayasınız. Zinhar yağmaya kalkışmayasınız. Bunları yapmaya kalkışacak olanlar karşılarında beni bulacaklardır. Ocağın nizamını korumak namusumuzdur. Bunlara uymayan namussuzdur. Unutmayın ki Moskov'la savaşa gitmiyoruz. Amacımız Koca Hamza'nın kanını almak. Yok yere katledilen yoldaşlarımızın hesapçısı olduğumuzu dosta düşmana göstermektir. Size saldırılmadıkça topyekün saldırmayın. Kalyoncu taifesini tümüyle kırmaktan elimize bir şey geçmez. Ancak din-i devlet bundan zarar görür. Haklı davayı haksıza çevirmeyin. Suçlular cezalarını gördüğü anda gazamız bitmiş demektir. Şimdi hepinize Allah rahatlık versin. Meydana şöyle bir baktığımda birçok yerde aynı manzaranın sürmekte olduğunu gördüm. Fakat en kalabalık olarak bir araya gelmiş ortanın bizimkisi olduğunu da fark ettim ve Arif Ağa adına gurur duyduğumu hissettim. Ağa, Allah rahatlık versin demişti ama neferlerin pek azı uykuya daldı. Geniş odaların her biri Şubat'ın soğuğunun, kalabalığın ve yakılan sobaların tesiriyle Temmuz sıcağı gibi hissedildiği, sazların çıkıp name döktürmede hünerlerin sergilendiği sohbet mekanları haline geldi. Buraya bu kadar içeriye az çok onlardan biri olarak ilk kez geliyordum. Bana kendilerinden biri gibi davranıyor, Arif Ağa'nın damadı olduğum için hatta biraz da fazla saygı gösteriyorlardı. Bense her yeri ve her şeyi dikkatle inceliyor, izliyordum. İlk kez burada aralarındaki bağın bunca zamandır hissettiğimden de daha güçlü olduğunu gördüm. Doğrusu bana tuhaf gelen şeyler de yok değildi. Hemen karşımda kıdemli olduğu belli bir nefer, genç bir neferi kucaklamış ağzını öpüyor, bacaklarını ve kalçalarını okşuyordu. Böyle tuhaflıkları duymuş ve hissetmiştim ama bu kadar aleni olarak ilk kez karşılaşıyordum. Ahmet Baba bana, ''Kulan paralıktan uzak duracak, oğlan severlere katılmayacaksın.'' dememiş miydi? Bu görüntüye dalmış gitmiş olacağım ki, Yusuf beni dürttü ve başka taraflara bakmamı işaret etti. ''Sen kendi işine bak.'' der gibiydi. Fark ettim ki o tarafa dikkatle bakan bir benmişim. Yüzüm utançla kızardı. Kendimi sohbetlere vermeye çalıştım fakat merak beni dürtüyor. İkide bir de gözümün ucuyla bu iki aşağı bakmama neden oluyordu. Zeynep'i hatırladım. Ürperdim. Hafif uzanmışım. Mehmet'in dürtmesiyle uyandım. Kalk sarı sabah oldu. Sabah çorbasından hemen sonra çeşitli ortalar, bölük bölük yeni odaları terk ettik. Yaklaşık 2000 kadar tepeden tırnağa silahlı adam Eminönü'ne doğru yürümeye başladık. Esnafın pek azının dükkanlarını açtığını ve işinin başında olduğunu gördüm. Bunlar bizi coşkuyla selamlıyor, başınız sağ olsun, kanımızı yerde koymayın gibi sözler söylüyorlardı. Dükkanları kapalı olanlar ise muhtemelen korkmuş, olayların nereye varacağını evlerinde bekliyorlardı. Uzunca bir yürüyüşten sonra nihayet iskelelerin ve yüzlerce sandalın bizi beklediği bir düzlüğe vardık. Bu Galata'yı karşıdan ilk görüşümdü. Şimdiden meşhur kulesi, bütün heybetiyle semte işaret ediyordu. Mahalle uzaktan bizim Belsi'nin görünüşünü hatırlatıyordu. Sandallara doluştuk ve insanı adeta kesen deniz üstü soğuğunda Galata'ya doğru ilerlemeye başladık. Taş binaların adeta kuşattığı bir iskele düzlüğünde sandallardan adeta denizden kurtulmak telaşıyla atladık. Mahlukat-ı beşer karada yaşar diyordu yoldaşlar. Kalyoncular herhalde bunun tersini düşünüyor olmalıydılar. Çok dik yokuşlardan, taş binaların ve bazı kiliselerin arasından ilerlemeye başladık. Burası bizim Ali Fakih ve Hacı Hamza mahallelerine benzemediği gibi Rum ve Ermeni mahallelerine de pek benzemiyordu. Belsi'ye ise daha çok benziyordu. Kasvetli, rutubetli olduğundan da fazla gösteren bir havası ve dayanılması çok zor, ağır bir kokusu vardı. Burada nasıl cenk edilir diye düşünüyordum. Burada vurulup ölmek istemezdim. Bu karanlık, ağır kokulu, rutubetli sokaklarda ölmek, insana lağımda boğulmak gibi bir duygu verirdi. Hak erenler bizi koru, destekçimiz ol deyivermişim. Nihayet kulenin dibine geldik. Gözlerimi tepesinden ayıramıyor, boynum dik yürüyordum. Kuleyi biraz arkamızda bırakıp, yokuş aşağı az yürüdüğümüzde harap olmuş bir dükkanın önündeki bin kadar yeniçeriyi gördük. Burası Koca Hamza'nın kahvehanesi olmalıydı. İki kalabalık birbiriyle kucaklaşıyor, ağırbaşlı ve üzüntülü bir tavırla olayın nasıl olduğu, Koca Hamza'nın nasıl büyük bir yoldaş olduğu üzerine konuşuyorlardı. Zabitlerin toplandığını, kalabalıktan biraz uzaklaşarak aralarında bir şeyler konuşmaya başladıklarını gördüm. Derken hareketlilik başladı. Tüfekleri ellerinde 50 kadar nefer, iki sıra olup duvar diplerinden yürümeye başladılar. Zabitler bunların arasından birlikte yürüyor, hemen arkadan da önlerde bir yerde ben olmak üzere kalabalık halde yürüyorduk. Bir miktar yokuş indikten sonra kalyoncuların varlığına ilişkin ilk işareti gördük. Yokuşun dibine çeşitli eşyalar yığılmış, bunlarla yığınak oluşturulmuş, bunun arkasına da yine tepeden tırnağa silahlı kalyoncu neferleriyle Müslim, gayrimüslim ahalinden bazıları yerleşmişti. Gergin oldukları bir tüfek atımı mesafeden bile belli oluyordu. Öndeki yeniçeriler bu mesafeye gelince durmuşlar, bütün kafile de onlara uyarak durmuştu. Bizim taraftan bir yeniçeri bağırdı. ''Ağalarımız görüşmek ister.'' Öteki taraftan bir ses cevap verdi. ''Yaklaşmayın, bekleyin.'' Sessizlik içinde bir süre bekledik. Sonra yığınağın arkasından kalyoncu zabiti olduğu anlaşılan 5 adam göründü. Bunlar da yanlarında 20 kadar neferle birlikte bize doğru, daha doğrusu ağlara doğru yürümeye başladılar. Herkes gerginlik içindeydi. Büyük bir sessizlik vardı ve orada patlatılacak bir tüfek bir anda ortalığı karıştırabilirdi. Uzaktan Arif Ağa'ya baktım. 64. ve 25. ortaların çorbacılarının hemen yanında duruyordu. Sağ eli kılıncının, sol eli piştovlarından birinin kabzasındaydı. Boynunu uzatarak dikkatle sağa sola bakınıyor, gözleri arada bir çevredeki binaların üzerinde dolaşıyordu. İki tarafın zabitleri konuşmaya başladılar. Bulunduğum yerden konuşmaları duyamıyordum ama sakin olmadıklarını görüyordum. Bizimkiler bir şeyler istiyor, karşı taraftakiler de durmadan olmaz anlamında başlarını sallıyor, bir şeyler söylüyorlardı. Görüşme uzuyor, gerilimi azaltması umulurken artıyordu. İçimde tuhaf bir sezgi belirmişti. Burada birdenbire akla gelmedik şeyler olabilirdi. Birdenbire bu konuşmalar, daha doğrusu bağrışmalar kesilebilir, ortalık mezbahaya dönebilirdi. İki elimle piştovlarıma sıkı sıkıya sarılmış, gözlerimle deliler gibi çevreyi kolaçan ediyordum. Gözlerim hızla yön değiştiriyor, sıkça da Arif Ağa'ya takılıyordu. O da benden farklı davranmıyor, yalnız arada bir dönüp kalyoncu zabitlerine bir şeyler söylüyordu. Renginin kızarmaya başladığını görebiliyordum. Mehmet birden, ''Ağam dikkat!'' diye bağırdı. Hızla Mehmet'in baktığı yere döndüm. Ağların görüştüğü yerin hemen yanındaki üç katlı bir evin tepesinden iki kalyoncu tüfeklerini doğrultmuş ateş etmek üzereydiler. Birden o tarafa doğru kurşunlar yağmaya başladı. Yığınaktan ateş edilemiyordu çünkü kendi zabit ve neferlerine vurabilirlerdi. Görüşmenin olduğu yer karışıktı, piştovları çekmiş ateş edecek hedef arıyordum. Ortalık duman içinde kalmış, kılınç şakırtıları başlamıştı. O anda Arif Ağa'yı gördüm. Sol elindeki piştovu az önce konuştuğu kalyoncu zabitinin göğsüne boşalttığını, zabitin göğsünden fışkıran kanı gördüm. Aynı anda Arif Ağa'nın kılıncının kalkıp tüfengini doğrultmaya çalışan bir kalyoncunun kolunu kopararak omzundan aşağı indiğini dehşetle izledim. Ona doğru ilerlemeye çalıştım. Her yerden ateş ediliyor gibiydi. Artık zorlukla görebiliyordum. Yanına vardığımda üstü başı, elleri, yüzü kan içindeydi. Yaralandığını düşündüm. Acı belirtisi göstermiyordu. ''Geri sarı, geriye!'' diye bağırdı. Yığınaktan ateş edilmeye başlanmıştı. Birkaç yeniçerinin çığlıklarını duydum ve kanlar içinde yere düştüklerini gördüm. İleri çıkan bütün kalyoncular kanlar içinde yatıyor, hala sağ kalanları garip, korkutucu sesler çıkarıyor, kıvrandıkları yerde tuhaf hareketler yapıyorlardı. Kolu kesilen kalyoncu böğürmelere benzeyen seslerle kesilen kolu üzerine düşmüş, yerde dönüp duruyor, sanki kolunu arıyordu. Arif Ağa'nın kılıncını bu zavallının kalbine sokup çevirdiğini gördüm. Bunu acı çekmesine engellemek için mi yoksa yalnızca öldürmek için mi yaptığını hala bilmiyorum. Gözleri evdeki gözler değildi. Sesi evdeki ses değildi. Demirden yapılmış bir alete benziyordu. Hareketleri kesin, ani ve düşünülmemişti. Sadece yapıyordu. Beni kolumdan yakaladı ve gür bir sesle, ''Yoldaşlar geri, geriye!'' diye bağırarak geriye doğru sürüklemeye başladı. Hızla yokuş yukarı kahvehanenin oraya doğru koşuyorduk. Her taraftan kurşun yağıyor, yandaki sokaklardan da silah sesleri geliyordu. Peş peşe iki top atışı, bir duvarın yıkılırken çıkardığına benzer sesler ve acıyla haykıranları duydum. Yığınaklara giden binaların üzerlerinde birçok yeniçeri gördüm. Binaların tepelerine tünemişler, yığınaklara ateş ediyorlardı. İki piştov elimde olmasına karşın henüz kimseye ateş edememiş olmam tuhafıma gidiyordu. Bunun istemek ya da istememekle ilgisi yoktu. Yalnızca bu kargaşada hedef seçememiştim ve seçebilenlerin bu işi bu kadar çabuk nasıl yaptıklarına hayret ediyordum. Kahvehanenin oraya geldiğimizde arkama dönüp baktım. Binaların damları yeniçeri dolmuştu. Dama adeta kertenkele gibi yapışıyor, dönüp ateş ediyor, sonra silahlarını dolduruyorlardı. Onlar bunu yaparken diğerleri ateş ediyordu. Yokuş ve yığınak, ceset ve yaralı doluydu. Karşımızdaki yığınağın dağıldığını, kalyoncuların ve diğer baldırı çıplakların aşağı doğru kaçıştıklarını gördüm. Nefes nefese kalmıştım. Sonra ateş sesleri azalmaya başladı ve durdu. Bütün bu çatışma ne kadar sürmüştü? Sabah ezanı, et meydanından yemiş iskelesine yürüyüş, Galata'ya tırmanış, görüşme filan derken şimdi öğle ezanı okunuyordu. Ateş de o yüzden kesilmişti.